بلال
Modanın bilinç dışı. Modanın kültürel tarihi ve güncel refleksleri. Hazırlayan ve sunan Özge Kanlı. World, the time has come to push the button.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Özge Kanlı. Bu hafta Modanın Bilinç Dışında konuğum elektronik tekstil sanatçısı ve performansçısı sevgili Afra Sönmez. Afra hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi ben her bölümde olduğu gibi önce konuşacaklarımıza böyle genel bir hazırlık ve arka plan oluştursun diye bir çerçeve çizeceğim. Sonra da sana hazırladığım sorularıma geçeceğim. Bu hafta içinde bulunduğumuz yüzyıla bayağı yakışan bir başlıkla meşgul olacağız. Elektronik kumaşlar ve elektronik kumaş teknolojileri. Gerçekten fantastik bir başlık. Yani Türkiye için bunu konuşabiliyor olmak evet. Da bence çok fantastik aslında. Şimdi aslında çağımıza uygun falan diyorum ama böyle akıllı, giyilebilir, içinde elektronik teçhiz, yani sensörlerin bir kurulu olduğu bir giyim ve biçimi aslında 19. yüzyıla kadar izini sürebileceğimiz bir teknoloji aslında. Çok daha yeni değil. Araştırma yapmak istediğimizde şöyle bir 1884 yılında ilk işte böyle ne bileyim sahne şovlarında özellikle böyle ışığı elbiselerde çok kullanmışlar. Ondan sonra da işte ne bileyim dedektifler ayakkabılarında minik işte bilgisayarlar koymuş. Daha sonra ilerleyen zamanlarda işte daha insanların hayatını kolaylaştıracak bu işte hani ek işte senin de bahsedeceğin gibi böyle hani kollar işte uzuvlar olarak da protez olarak da çalışılmış. Şimdi böyle geçmişten bugüne doğru baktığımda da şeyi de geçenlerde duydum hani artık Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sistemi çok pahalı, ulaşılamaz ve sırf bu nedenle aslında ekonomik olarak çok dengesiz bir dönemde olduğu için bu sağlığın para yani karşılanabilir olması, satılabilir hale gelmiş olması artık daha da şeye yatırım yapacaklarmış. Yani hani uzaktan kontrol edilebilir sağlık verilerini toplama ve işleme ve bu uygulanabilir hale getirme haline yani buna çok fazla yatırım yapacaklarmış ve bu hani elektronik kumaş, elektronik tekstil, giyilebilir elektronikler dediğimiz noktada da artık böyle bir 2.4 milyar dolara yakın 2025 yılında bir büyüme bekleniyor piyasada da. Hani genel olarak hem sağlık hem spor alanında işte işte datayı kontrol eden ve kaydeden sporcu giyimleri açısından hepsinin bir arada bayağı büyük bir pazar. Şimdi ben de direkt sana Türkiye'de nasıl hani bu mecrayla bu alanla tanıştın? Senin işlerin genelde bu endüstriyel, sağlık, spor ve etkin tasarım uygulamaları yani giyilebilir, uygulanabilir şeylerden şu an yaptığın, meşgul olduğun şeylerden ileri çıkarak hani yola çıkarak bunu söylüyorum. Elektronik kumaşların bu performatif sanat çerçevesinde kullanılmasına denk düşüyor daha çok senin yaptığın işler. Bu diğer bilmiyorum hani o alanlarla diğer uygulamalı giyilebilir veya alanlarla ilgilisi var mı yaptığın işlerin ama öncelikle şöyle bir soruyla başlayacağım. Elektronik kumaşlarla nasıl tanıştın? Elektronik kumaş nedir ve nasıl tanıştın ve neden var olan sensörleri kullanmak yerine kendin sensör üretmeyi tercih ediyorsun?
Şöyle 2014 yılında aslında Türkiye'ye gelen iki tane sanatçıyla tanışmamla oldu. Hana ve Mika Kobakant diye bir oluşumları var. Onlar Türkiye'ye iğne oyası öğrenmeye gelmişlerdi ve ben onlardan workshop alma fırsatı buldum. Ve workshopta işte o dönemde üniversite 3. sınıftaydım sanıyorum ve çok bir arayış içerisindeydim. Yani görsel iletişim tasarım mezunuyum ben lisansta. Reklamcı olmak istemiyorum, işte grafik tasarımcı olmak istemiyorum, ne yapmak istiyorum bilmiyorum. Daha işte 22-23 yaşlarındaydım. Tam o dönemde işte böyle bir şeyle tanışmam. Aslında işte hep çocukluğa dönüyoruz ya bu işlerde. Anneannem bana dantel yapmayı öğretti, annem bana dikiş yapmayı öğretti. Dolayısıyla aslında hep hayatımda olan bir şeydi. Hiçbir zamanda böyle işte product bir şey alıp giyindiğim de olmadı. Hep bir şeyini değiştirdim. Hep bir yerine bir şey ekledim, bir şey çıkardım, kestim, biçtim falan. Oradan aslında birazcık da galiba evet dedim, bu tam olarak benim istediğim şey. Tabii o süreçte etrafımdaki insanların da beni tabiri caizse tekmeleyerek bu işe soktular. İyi ki sokmuşlar, hepsine çok teşekkür ediyorum. İkinci soruya gelirsek, neden yapıyorum endüstride zaten hali hazır olan şeyleri? Çünkü çok büyük bir özgürlük alanı tanıyor bana. Ben her projede sensörün nasıl görüneceğine, nasıl çalışacağına, hangi renkte olacağına, hangi büyüklükte olacağına karar verebiliyorum. Dolayısıyla da kendim üretmeyi, yani zaten do it yourself kültüründen de çok böyle beslendiğim için o yüzden galiba tercih ediyorum daha çok.
Senin ürünlerin, yani daha doğrusu enstalasyonların ya da çıkardığın sanatsal ürünler ne oluyor ya, konuşabiliyor, dokundukça, yani sen ya kumaşla etkileşimi nasıl oluyor?
Şöyle basit anlamda elektronikte işte iki tane dijital ve analog sensörler var, yani bir sıfırla çalışan ve bir ve işte geniş bir çapta tabii ki de, yani nasıl sensörü yaptığınız şeyle alakalı. Çoklu range'i olan sensörler var. Projesine göre, işte projenin anlatmak istediği derde göre bu sensörleri konumluyorum kafamda. İşte bazen bir şeyleri sıkarak, yani işte o sıkışmışlık hissini vermek istiyorsam eğer, sensörleri daha çok işte tığ işiyle bazı motifler örerek, mesela işte bir işim var, Afgan motifinden yola çıkarak bir tığ işi örgü var ve onu böyle sıktığınız zaman yaprakları, sesler duyuyorsunuz. Ama başka bir işimde işte atıyorum bastırılmış duygularımızı, yani kendi içimizde ittirdiğimiz, dışa vuramadığımız o ittirme hissini verebilmek için de mesela ittirerek trigger ettiğiniz bazı sensörler yapıyorum. Böyle farklı çeşitlerde, yani aslında o sanat işinin storiesiyle alakalı bir yere geliyor yani.
Anladım. Yani aslında siz iletken iplikler, yani elektrik ileten bir iplik teçhizatıyla onu örüp hazırlayıp ve sonra insanlarla sizin kurguladığınız biçimde etkileşime girmesini yaratıyorsunuz aslında.
Aynen
canlı
öyle.
Canlı kumaşlar gibi.
Evet, aynen öyle. Yani işte bazen projesine göre işte mesela ben daha çok dijital sensör kullanacaksam iletken kumaşları tercih ediyorum. Çünkü iletken kumaşlarda esnemeyen kumaş bulmak daha kolay. Ama esnemeyen ip bulmak çok zor ve esnemesi çok önemli aslında orada. Minnacık bir esneme bile sizin işte kodda yazdığınız o milimetrik hesaba uymayabiliyor ve noise yaratıyor. Dolayısıyla istediğiniz gibi çalışmamaya başlıyor. Orada da işte zaten bir sürü problemler çıkıyor ama zaten bu benim de zaman içerisinde öğrendiğim bir şey. Yani kafamda ideal olarak ben bunu böyle yaparsam, yani matematiksel olarak bunu yaptığınızda bu sensör böyle çalışacak diyebiliyorsunuz ama günün sonunda o şeyi ördükten sonra aa evet böyle bir problem öngörememiştim ben deyip o problemi tekrar çözmek için başka bir çözüm aramaya başlıyorsunuz. Biraz böyle şey, bu iş bana sabırlı olmayı öğretti diyebilirim zaman içerisinde.
Şimdi sizin yine işlerinize ben baktığım zaman hesabınızda ve genel olarak web sitenizde daha çok sesler ve müzikal etkileşimler var. Hani daha farklı bir sürü şey olabilecekken ses, müzik, konuşmalar, değil mi? Hani böyle ses var yani hani bir yerde de onun kullandığınız kumaşlar ve iplikler ve tekstil var. Onların ikisini şeyle, elektronik teçhizatla bir araya getiriyorsunuz. Bu alandaki, ya bunların, bu ikisinin neden oldu? Yani neden ikisini bir araya getirdiğinizi belki biraz açabilir misiniz? Yani neden ses, müzik ve tekstil, hani nasıl bir araya geldi zihninizde bu ikisi?
Şöyle, yüksek sansta aldığım bir dersten aslında ilk bunu, ya yani sesse olan ilgim aslında arttı. Playful Interfaces diye bir ders almıştım yüksek sanstayken. Ve orada işte değişik enstrümanların ses çıkarmasını istemişti hocamız dönem sonunda. Böyle bir performans yapacaksınız dedi. absürt aslında. Absürt ele, absürt ne denir? Interface
arayüz
gibi ya da işte müzik aleti diyebiliriz. Ama absürt olması gerekiyor bunun. Ya işte böyle taraktan enstrüman yapan mı dersiniz? Böyle işte dondurma mesela işte iletken bir madde olduğu için dondurmadan enstrüman yapan mı dersiniz? Böyle çok değişik farklı şeyler yapıldı. İlk işte ben de orada bir kirpi oyuncak bir kirpi alıp onun içini deşip elektronikleri oraya yerleştirip ucundan da çivileri çıkartıp o çiviler birbirine değdiği zaman bazı sesler çıkartıyordu. Öyle bir proje yapmıştım. Ondan sonrasında dedim ki ya ben elektronik tekstil yapıyorum, biraz sıkıldım craft kısmından, ne yapabilirim falan diye düşününce ya aslında bir MIDI controller gibi hareket eden elektronik tekstilden bir şey üretmek istiyorum diyerek aslında yola çıktım. 2019'dan beridir de böyle daha böyle kontroller ya da enstrüman vari ya da işte konuşan bir şeyler anlatan şeyler yapmayı tercih ediyorum.
Çok ilginç gerçekten. Şimdi bu konuyla da bağlantılı olarak şimdi diğer tarafa dönük bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu performatif ve sanatsal üretim dışında bu hani elektrikle çalışan elektronik tekstili veya elektronik kumaşı bu biçimi dışında yani sanatsal üretimi dışında bu tekstil alanında belki Türkiye'de hiç şahit oluyor musunuz? Nasıl alanlarda kullanılıyor? Kullananlar var mı? Hani bu şey sanatsal üretim dışında yani hiç şahit oldunuz mu? Ve acaba siz hiç bir şeyler yapmak istediniz mi? Daha uygulanabilir, giyilebilir hani sanatsal üretim dışında bilmiyorum mesela şimdi işte sürdürülebilirlik çok konuşuluyor ne bileyim zaten hani küresel ısınma gibi bir büyük bir derdimiz var çok daha etkilerini yakın zamanda hızlı hissetmeye başlayacağız zaten hissediyoruz hani bütün bunlar bir araya gelince öyle bir his yani öyle bir arzu oldu mu sizde ve hani gördükleriniz bu işte uğraştığınız için Türkiye'deki yansımaları neler bu bu soruların bu konuların acaba?
Ya öncelikle eğer Türkiye'de elektronik tekstil yapan varsa buradan onlara seslenmek istiyorum. Lütfen bana ulaşsınlar. Çünkü ben bulamadım. Lütfen. bana ulaşın. Çok isterim tanışmak. Türkiye'de zor yani aslında dünyada da baktığımızda evet giyilebilir teknolojiye yatırım yapılıyormuş gibi gözüküyor. Ama bunun sanatsal ya da art and craft dediğimiz ayağında çok fazla bir gelişme olmuyor. Daha çok işte sağlık sektörü ve belki işte askeri alanda daha çok kullanılıyor. Oralara daha çok yatırım yapıldığını düşünüyorum. Sağlık sektörünün özellikle işte spor kıyafetlere entegre edilen device'lar olsun ya da işte bahsettiğin gibi uzuvlarını kaybetmiş insanların bir takım ihtiyaçları karşılanabiliyor. Ben bir kere işte sanatsal pratik dışında bir kere öyle bir şansım olmuştu. Sanıyorum 2015'teydi. Robotel diye bir proje vardı. Çocukları uzuvlarını kaybetmiş çocukları için 3D printer'dan uzuvlar yapıyorlardı. Ve bir çocuğun dirseği yoktu ve dolayısıyla işte bu eklem yerleri olmayan insanlara 3D printer'dan bir uzuv yapmak daha zor oluyormuş ve orada daha yumuşak bir şey kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla o dönemde ben de Türkiye'deydim. Bana ulaştılar ve öyle bir proje yapmıştık. Sanıyorum 8 yaşlarında bir çocuktu. Sağ elini kaybetmişti, sağ kolunu kaybetmişti dirseğinin üstünden. İletken kumaş kullanarak gümüş ve nikel alışımlı bir kumaş, stretch bir kumaş kullanarak device'ları ona dikmiştik. Yani bütün sensörleri ona dikmiştim ve elini kullanabiliyordu. Öyle bir proje yapmıştım. Ama onun dışında zaten yani sağlık alanında yapabilmeniz için zaten ciddi laboratuvarlara ihtiyacınız var ve Türkiye'de böyle bir şey ben bilmiyorum belki ilgi alanım olmadığı için ben daha çok sanatsal kısmıyla ilgileniyorum çünkü bunun.
Eğer varsa bize yazsınlar radyomuza, evet. Bize hesaplarımıza çok merak ediyoruz böyle bir laboratuvar var mı Türkiye'de?
Evet, ben de eğer elektronik tekstil ya da işte iletken kumaş iplik üreten üreticiler lütfen ulaşın bize.
Evet, çok dikkat çekici ve ilginç bir konu. Türkiye'de tekstil şeyi hani...
Tekstil cenneti aslında.
Cenneti yani.
Evet.
Muhakkak ki bununla ilgili bir şeyler yapılmalı ve yatırım da olmalı diye düşünüyorum bu alanla ilgili.
Yani şöyle, aslında Türkiye'den bağımsız, ya yani dünyaya baktığımız zaman 2015-16 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam, bir hype yakalanmıştı aslında. IoT'lerin hayatımıza girmesi, işte akıllı saatler ilk o zamanlar çıkmaya başlamıştı. İlk Google Glass'ı hatırlarsınız, çok kötü bir örnek ama... O arada o dönem bir hype yakalandı ve buna çok ciddi yatırımlar yaptı aslında büyük firmalar. Mesela Intel çok ciddi bir yatırım yaptı giyilebilir teknolojiye ve dünyanın moda başkentlerindeki lokal moda tasarımcılarla bir runway düzenlemek istediler. Türkiye'de de Ezra ve Tuğba Çetin kardeşleri seçmişlerdi. Ama baktığınızda o kadar olmadı ki, 1,5-2 sene içerisinde headquarterlarında, yani Silikon Vadisi'nde açtıkları wearable technology lab'ini kapattılar. Dolayısıyla aslında birazcık endüstrinin de buna yatırım yapması gerekiyor ve endüstri genelde işte sağlık ve ya sağlık çok çok daha önemli olduğu için, yani hani sanat bir sonraki stepte geliyor çünkü baktığınız zaman dünyada. Dolayısıyla işte askeri anlamda kullanmak ve sağlık alanında kullanmak ve buna yatırım yapıyor olmak daha mantıklı geldiği için belki de yatırımcılara bu alan çok gelişemiyor.
Evet, doğru. Yani bence ileride de... Şimdi en son ne oldu? Şey, Ray-Ban bir gözlük,
evet,
yaptı.
Google'la, yok, AI Ray-Ban'la.
AI'la yaptı galiba. Yani şey, Apple gözlüğünü çıkardı. Yani gözlükler girdi şimdi yavaş yavaş.
Tekrar falan. Aslında.
Tekrar. Daha da yenilenmiş halleriyle.
Evet.
Yani evet. Bakalım neler olacak.
Ya Google'ın bir denemesi vardı 2015 senesinde, yine galiba 2019'da çıkartabildiler. Levi's'la yaptığı bir Jaguar ya da öyle bir şeydi, adı hatırlamıyorum. Bir ceket, pardon, bir gömlek yaptılar. Gömleğin manşetlerinde, işte gömlek üretilirken manşetlerine iletken iplikler dokudular, o dokumaların arasına ve orayı bir ne denir? İletken bir yüzeye çevirdiler ve işte telefonunuzu kontrol edebildiğiniz bir gömlek giydiğinizi düşünün. Ama işte MIT Lab'de zaten inanılmaz derecede hani hala çalışmalar var. Sürekli çalışıyorlar giyilebilirler üzerine ya da elektronik tekstil üzerine. Ama dediğim gibi, yani bunların bana sorarsanız, hani bunu 10 sene önce de bunu böyle söylüyordum ve maalesef hala aynı şeyi söyleyebilirim. Giyilebilir teknoloji hala giyilebilir değil. Olması için de daha çok zaman var gibi geliyor bana. Yatırımdan dolayı.
Evet, ben şimdiden şeyi düşünmeye başladım. Mesela işte kulaklığımı gömleğimin cebinde şarj edebilir, edebilirim aslında.
Evet.
Yatırım yapmış olsalar.
Ya onun bir örnek belki yapabiliriz, yani öyle bir şey.
Çok teşekkür ederim.
Bir tane sana özel öyle bir şey belki yapılabilir, bilmiyorum şu an ama.
Bir de şey duydum geçen gün, yine yanlış hatırlamıyorsam yine MIT laboratuvarı olabilir ama daha farklı bir laboratuvar da olabilir. O yüzden yanlış yönlendirmek istemiyorum dinleyenleri ama sıcaklığı algılayan ve sıcaklıkla örülmüş halde olan bir kumaşın. Çünkü kumaş aslında birbirine kenetlenmiş ipliklerden oluşuyor. Bu iplikler de dışarıdaki ısıyı algılayıp mesela hava sıcaksa gevşiyor. Daha hava alabilir, evet, daha ince bir kumaş haline geliyor. Daha soğuksa hava birbirine daha sıkı tutunup büzüşüp daha kalın bir kumaş haline geliyor. Ve aslında yani tek bir kumaştan hem yazın hem kışın giyilebilir akıllı kumaşlar da böyle yavaş yavaş gelecek. Ben sadece data kaydetmek değil, dışarıdaki datayı analiz edip ona göre kendini aslında şekillendiren ters hani mantıklı şeyler de var. Çok dikkat çekici şeyler.
İşte
yani
bunlar baktığın zaman gerçekten işte tek bir tane üretiliyor. Hadi 10 tane, 100 tane üretilsin. Ama günün sonunda baktığınızda neden giyilebilir teknoloji giyilebilir değil. Çünkü ben onu nasıl yıkayacağım? ben onu nasıl kurutacağım?
Evet, hadi diyelim bunu ki hiç yıkadık. Sormamıştım, doğru.
Çünkü gündelik giyeceğiniz bir kıyafet ve ne zaman ki ben giyilebilir teknoloji ürününe normal şu anda giyindiğim tişört, kazak gibi muamele edebileceğim, işte o zaman aslında giyilebilir teknoloji giyilebilir olacak.
Doğru, elektronik olduğu için su...
Ya yıkayabiliyorsunuz elde, bütün elektronikleri yıkayabilirsiniz. Su yani eğer power yoksa, eğer bir elektrik vermiyorsanız bir yerden, bütün elektronik eşyalar yıkanabilir. Yani da su değmesinde bir sakınca yok. Ama sabun, nasıl bir sabunla yıkayacaksın? Nasıl bir deterjanla yıkayacaksın? Zaten çamaşır makinesi mümkünatı olan bir şey değil. Ki bir tane firma aslında bir LED çıkardı. Şerit LED. Çamaşır makinesinde yıkandığını iddia ediyor. Nasıl yıkandığına dair henüz data sheetleri gelmedi elime. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde elime geçecek. Aldım, bakacağım. Çok umutlu değilim açıkçası. Bunlar biraz böyle şey, spekülatif de olabiliyor. Çünkü işte çamaşır makinesinde yıkanabilen bilmem ne yaptık falan. Abicim gel bir ilk önce konuşalım. Ne kadar yatırım aldınız ve ne kadar bir yatırımla bunu ürettiniz? Nerede ürettiniz bunu? Bunu söyleyebilmeniz çünkü çok zor bir şey şu an günümüz teknolojisinde.
Doğru. Evet, şimdi son soruya geçeceğim. Ama tamam, yine de devam da edebiliriz yani biraz daha vakit kalırsa. Şey soracaktım, kumaşlara bu elektronik komutlar atarken diyelim ki hani sadece iletken ipliklerle örülmüş kumaş mı olması gerekiyor? Normal kumaşa sen ayrıyetten başka bir teçhizat koyup sonra onu bir software ya da bir programda bir komut mu atıyorsun? Hani yani bunları yaparken özellikle kullandığın bir teknik var mı? İnsanları bu konuda bilgilendirmek için soruyorum bunu. Bir de bu teknik veya yazılım programlarının Türkiye'deki uygulama alanları nereler, neler var ve gelişimi açısından hangi kurumlar var ya da gelişim için neye ihtiyaç var, neye gereksinim duyuyoruz daha çok, hani bu eksiklikler neler, bununla ilgili bir soru sormak istiyorum.
Şöyle, yani aslında şöyle gidiyor, ilk önce işte sensörün nasıl yapılacağına karar verme aşaması var. İşte o projede nasıl bir sensör kullanacağım ve o sensöre en iyi işte nasıl anlatabilirim. Sonrasında işte hangi ipliği kullanacağım? Çünkü yaklaşık 20 tane farklı çeşit iplik var. Ve sayısı, yani sanıyorum ki yine bir 10-15 tane de farklı iletken kumaş var.
O iplikleri kim üretiyor?
Türkiye'de üreten varsa yine bize ulaşsın lütfen. ama ben tedarik ettiğim yer Belçika ve Londra üzerinden, bazen Amerika'dan geliyor. Hani duruma göre değişiyor. Zaten stok yapıyorum genelde gittiğim zamanlarda. Karar verdikten sonra işte ördüm diyelim ki, işte bir dijital sensör yapacağım. Yani bir ile sıfırla çalışan, yani bastığım zaman ses verecek, çektiğim zaman vermeyecek. Sonrasında onu ara eleman olan, yani beyne bağladığım şeyde benim genelde kullandığım iki tane çip var. Biri TinCLC diye bir çip var. O da sesle çok iyi çalıştığı için ses kütüphanesi tekrar yazmanıza gerek kalmıyor kodda. Son zamanlarda birazcık Raspberry Pi'ye girdim. Python'da çok iyi değilim ama yazmaya çalışıyorum bir şeyler. Genelde Arduino'nun programını kullanıyorum kod yazarken, ya da işte Python Raspberry kullanıyorsam. Ondan sonra da zaten sadece fişe takıp işte, ya da bilgisayar üzerinden sesleri de Ableton'dan genelde düzenliyorum. Çoğu kendi sesim oluyor. Kendi sesimi manipüle ediyorum. Böyle.
Çok ilginç gerçekten. Şimdi ben bu programdan sonra zaten bizim programın Instagram adresi var. Moda'nın bilinç dışı diye. Oraya... senin kendi hesabını ve web siteni, oradaki işlerinden görüntüleri, kesitleri koyacağım, paylaşacağım. Eğer merak edenler varsa oradan bakabilirler ve bu alanla ilgili iletişim kurmak isteyen insanlar da olursa eğer seninle, hem bu alanda yatırım yapan, çalışan, laboratuvarını biliyorum diyen markalar, evet, yerler varsa veya öğrenmek isteyenler varsa sana ulaşabilirler ve belki hep birlikte yeni bir program yaparız. Hani başka insanlar da
evet,
varsa.
Evet, çok güzel olur.
çok keyifli ve yani bence Türkiye için de çok yani ilerici bir program ve hub'da olur yani böyle bir şekilde bir araya gelebilmek böyle bir yerde Açık Radyo'da. Ben çok teşekkür ederim bize zaman ayırdığınız için.
Çok sağ olun.
İki hafta sonra aynı gün ve aynı saatte farklı bir konu ve konukta yine burada olacağız. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.